Ayrım 10. Sürgün ve Krallık. Albert Camus. Sayfa 108. Büyüyen Taş. Araba şimdi çamurlu olan kiremit kırmızısı yolda ağır ağır döndü. Farlar birden yolun bir yanında, sonra öbür yanında saçla örtülü iki ahşap barakayı aydınlatıverdi. İkincisinin yanında sağda, hafif sisin içinde kaba kalaslardan yapılmış bir kule seçiliyordu. Kulenin tepesinden bağlanma noktası görülmeyen ama farların ışığında aşağı indiği ölçüde ışıldayan, sonra yolu kesen bayırda silinen bir tel uzanmaktaydı. Araba yavaşladı ve barakalara birkaç metre kala durdu. İçinden çıkan adam şoförün sağında kapıdan sıyrılabilmek için çabaladı. Bir kez ayaklarının üstüne dikildikten sonra geniş ve kocaman bedeninin üzerinde biraz sallandı. Arabanın yanında gölgede kalan yerde, toprağın üzerine ağırca dikilmiş, yorgunluktan çökmüş, ağırda çalışan motorun sesini dinler gibiydi. Sonra bayıra doğru yürüdü ve farların ışık konisi içine girdi. Kocaman sırtı gecede çizili, yokuşun doruğunda durdu. Bir an sonra geriye döndü. Şoförün kara yüzü gösterge tablosunun yukarısında parlıyor ve gülümsüyordu. Adam bir işaret yaptı. Şoför kontağı kesti. Aynı anda yolun ve ormanın üstüne yoğun ve serin bir sessizlik indi. Suların sesi duyulduğu o zaman. Adam aşağıda yalnızca parlak pullarla benekli bir geniş karanlık devinisinin belli ettiği ırmağa bakıyordu. Uzakta, öbür yandaki daha yoğun ve donmuş karanlık kıyı olmalıydı. Gene de iyi bakılınca bu kımıltısız kıyıda uzakta bir gaz lambası gibi sarımsı bir alev görünüyordu. İri adam arabadan yana döndü. Başını salladı. Şoför farlarını söndürdü. Yaktı. Sonra düzenli bir biçimde yakıp yakıp söndürdü. Bayırın üstünde adam belirip belirip siliniyordu. Her yeniden dirilişinde daha büyük, daha cüsseliydi. Birdenbire ırmağın öbür yanında görünmez bir kolun ucunda birkaç kez bir fener yükseldi. Gözcünün son bir işareti üzerine şoför farlarını kesin olarak söndürdü. Araba ve adam karanlıkta gözden silindi. Farlar söndükten sonra ırmak neredeyse görülebiliyordu. En azından uzun, sıvı kaslarından birkaçı arada bir parlıyordu. Yolun iki yanında ormanın koyu kitleleri göğün üzerinde biçimlerini belli ediyor ve çok yakın görünüyordu. Bir saat önce yolu ıslatmış olan hafif yağmur ılık havada hala dalgalanıyor. Girilmedik ormanın ortasındaki bu geniş açıklığın sessizlik ve kımıltısızlığını ağırlaştırıyordu. Kara gökte buğulu yıldızlar titreşmekteydi. Ama öbür kıyıdan zincir sesleri, boğuk şıpırtılar yükseldi. Hep beklemekte olan adamın sağında, barakanın yukarısında halat gerildi. Aynı zamanda ırmaktan hem yaygın hem zayıf, yarılan bir su sesi yükselirken halatta boğuk bir gıcırtı gezinmeye başladı. Gıcırtı eşitlendi. Su sesi daha da genişledi. Sonra belirginleşti. Aynı zamanda fener de büyümekteydi. Şimdi kendisini çevreleyen sarımsı ayla açıklıkla seçiliyordu. Ayla yavaş yavaş genişledi, gene daraldı. Bu arada fener sesin içinde parlıyor, yukarısında ve çevresinde dört köşesinden kalın bambularla tutturulmuş kuru hurma dallarından bir tür dörtgen çatıyı aydınlatmaya başlıyordu. Çevresinde belirsiz gölgeler kıpırdayan bu kaba yapı ağır ağır kıyıya doğru ilerlemekteydi. Aşağı yukarı nehrin ortasına geldiği zaman sarı ışığın içinde sivri şapkalar giymiş, gövdeleri çıplak, neredeyse kara üç küçük adam seçildi. Açık açık. Hafiften açılmış bacaklarının üstünde. Kımıldamadan duruyor. Tüm görünmez sularıyla en sonunda karanlıktan ve sulardan çıkan kaba bir salın böğrüne vuran güçlü akıntıyı karşılamak için bedenleri hafiften eğilmişti. Tekne daha da yaklaşınca adam yapının ardında suyun akış yönünde başlarına gene geniş hasır şapkalar geçirmiş ve yalnızca bez pantolonlar giymiş iki iri zenci gördü. Yan yana kaslarının tüm gücüyle sırıklara çöküyorlar. Onlar aynı ağır devinimle dengelerinin son sınırına dek suların üzerine eğilirken sırıklar salın gerisine doğru ağır ağır ırmağa gömülüyordu. Önde üç melez kımıltısız, sessiz, gözlerini kendilerini bekleyen adama çevirmeden kıyının yaklaşmasına bakıyordu. Tekne birden suda bir çıkıntı oluşturan bir iskelenin ucuna çarptı. Sarsıntının etkisiyle sallanmakta olan fener ancak şimdi belli etmişti iskeleyi. İri zenciler öylece durdular. Elleri başlarının üstünde, suya ancak daldırılmış, sırıklara yapışmış durumda. Ama kasları gergin ve suyun kendisinden ve baskısından gelir gibi görünen sürekli bir titreme içinde. Öteki salcılar iskelenin kazıklarının çevresine zincirler attılar. Tahtaların üstüne atladılar. bir tür çekme köprü indirdiler. Köprü salın önünü bir tür eğik düzlemle kapladı. Adam arabaya dönüp yerleşti. Şoför de bu arada motoru çalıştırdı. Araba ağır ağır bayıra yanaştı. Burnunu göğe dikti. Sonra ırmağa doğru eğdi ve yokuşu inmeye başladı. Frenleri sıkıştırılmış olarak gidiyor, çamurda biraz kayıyor, duruyor, sonra gene gidiyordu. Zıplayan tahta gürültüleri içinde iskeleye girdi. Hep sessiz duran melezlerin iki yana dizilmiş oldukları uca ulaştı ve usul usul sala doğru daldı. O da ön tekerlekler kendisine ulaşır ulaşmaz burnunu dikti ve neredeyse aynı anda arabanın tüm ağırlığını almak üzere yeniden yükseldi. Sonra şoför arabasını geriye bir fenerin asılı olduğu dörtgen çatının önüne dek götürdü. Aynı anda melezler eğik düzeyi yeniden iskelenin üzerine yatırdılar ve tek bir devinimle sala atladılar. Aynı zamanda da onu çamurlu kıyıdan ayırdılar. Irmak salın altında direndi ve suların yüzeyini kaldırdı. Burada şimdi halat boyunca gökte koşmakta olan uzun çubuğun ucunda yavaş yavaş yön değiştirdi. O zaman iri yarı zenciler çabalarını gevşettiler ve sırıklarını geri çektiler. Adamla şoför arabadan çıktılar. Yüzleri ırmağın geldiği yöne dönük salın kıyısına dikildiler. Manevra sırasında hiç kimse konuşmamıştı şimdi de. Kapı bir kağıda sigara saran iri zencilerden biri bir yana bırakılacak olursa herkes kımıltısız ve sessiz yerinde duruyordu. Adam ırmağın koca Brezilya ormanından çıkıp kendilerine doğru aktığı açıklığa bakıyordu. Irmak burada birkaç yüz metre genişliğindeydi. Bulanık ve ipeksi sularını salın kıyılarına bastırıyor, sonra iki yandan serbest kalınca onun üstüne taşıyor ve yeniden tek bir güçlü dalga olarak yayılıyor, karanlık ormanın içinden usul usul denize ve geceye doğru akıyordu. Sudan ya da süngersi gökten gelen bir sası koku dolaşıyordu havada. Şimdi salın altında ağır suların şıpırtısı ve her iki kıyıdan kurbağaların aralıklı çağrıları ya da kuşların garip çığlıkları gelmekteydi. Kocaman adam şoföre yaklaştı. Şoför ufak ve zayıf, bambu direklerden birine yaslanmış. Yumruklarını eskiden mavi, şimdi ise bütün gün topladığı kırmızı bir tozla kaplı tulumunun ceplerine sokmuştu. Gençliğine karşın kırış kırış yüzünde bir gülümseme, hiç görmeden nemli gökte hala yüzmekte olan bitkin yıldızlara bakıyordu. Ama kuş çığlıkları daha bir belirginleşti. Bunlara bilinmedik gaklamalar karıştı. Hemen sonra da halat gıcırdamaya başladı. İri zenciler sırıklarını suya daldırdılar ve dibi bulma amacıyla kör devinilerle suları yokladılar. Adam ayrıldığı kıyıdan yana döndü. Onu da gece ve sular örtmüştü. Binlerce kilometre boyunca ötelere uzanan ağaç kıtası gibi uçsuz bucaksız ve yabanıldı. Çok yakındaki okyanusla bu bitki denizi arasında şu saatte yabanıl bir nehir üzerinde akıntıya kapılmış bir avuç insan şimdi yitmiş gibiydi. Sal yeni iskeleye çarptığı zaman tüm palamarlar kopmuş durumda, günlerce sürmüş, korkulu bir deniz yolculuğundan sonra karanlıklar içinde bir adaya yanışıyorlarmış gibi oldu. Karada en sonunda insan sesleri işitildi. Şoför paralarını ödemişti. Onlar da ağır gecede, şaşırtıcı ölçüde, şen bir sesle yeniden ilerlemeye başlayan arabayı uğurluyorlardı. 60 dediler. Uyguya 60 kilometreymiş. 3 saat sürdü mü tamam. Sokrat mutlu diye muştuladı şoför. Adam güldü. Kendisine benzeyen kocaman candan iyi bir gülüşle. Ben de Sokrat, ben de mutluyum. Yol çetin. Çok ağırım Östödartas, sen çok ağırsın. Şoför gülüyor, bir türlü gülmesini tutamıyordu. Araba biraz hızlanmıştı. Gevşek ve şekerli bir koku ortasında, yüksek ağaç duvarları ve içinden çıkılmaz otlar arasında gidiyordu. Ormanın karanlığının içinde durmamacasına yolları birbirleriyle kesişen ışıklı sinekler uçuyor ve seyrek aralarla kırmızı gözlü kuşlar bir an ön cama çarpıyordu. Bazı bazı gecenin derinliklerinden tuhaf bir bağırtı geliyor, şoför gülünç bir biçimde gözlerini döndürerek yoldaşına bakıyordu. Yol dön ha dönüyordu. İyice sallanan tahta köprüler üzerinde küçük ırmaklardan geçiyordu. Bir saat sonra sis yoğunlaşmaya başladı. Farların ışığını eriten incecik bir yağmur başladı. Dartast sarsıntılara karşın yarı yarıya uyuyordu. Islak ormanda gitmiyordu artık. Sabah soğuğa Porla'dan çıktıklarında saptıkları serra yollarında gidiyorlardı yine. Durmamacasına bu toprak yollardan ağızlarında hala tadını duydukları ve iki yandan göz alabildiğine stepin seyrek bitkilerini örten kırmızı toz yükselmekteydi. Ağır güneş, yarık yarık, solgun dağlar, yalnızca salkım saçak, kara akbabaların yorgun uçuşu eşliğinde, yollarda rastlanan kadınsı hörgüçlü öküzler, kırmızı bir çöl içinde uzun, çok uzun yolculuk. Yerinden zıpladı. Araba durmuştu. Şimdi Japonya'daydılar. Yolun her iki yanında kırılgan dekorlu evler ve evlerde kaçamak kimonolar. Şoför üstüne kirli bir tulum, başına Brezilya işi bir hasır şapka giymiş bir Japon'la konuşuyordu. Araba yeniden yola çıktı. Yalnız 40 kilometre varmış. Neredeymişiz? Tokyo'da mı? Hayır, Registro'da. Bizde bütün Japonlar buraya gelir. Neden? Bilinmez. Bilirsin Monsieur D'Artas. Sarıdır bu adamlar. Ama orman yavaş yavaş aydınlanıyor. Yol kaygan olmasına karşın kolaylaşıyordu. Araba kumun üstünde kayıyordu. Pencereden nemli, ılık, biraz kekli bir esinti gelmekteydi. Duyuyorsun dedi şoför oburca. Denizin güzel kokusu. Çok geçmeden Eguyap'ta olacağız. Yeterince benzinimiz varsa dedi Artast. Sonra da rahat rahat uyudu. Kuşluk zamanı D'Artas yatağında oturmuş, içinde uyandığı odaya şaşkınlıkla bakıyordu. Yüksek duvarlar yerden ortalarına kadar daha yeni kahverengiye boyanmıştı. Daha yukarıları uzak bir zamanda beyaza boyanmıştı. Tavana dek sarımsı kabuklarla kaplıydı. Karşı karşıya altışar yatak dizilmişti. D'Artas ancak kendi sırasının ucunda bir bozulmuş yatak görmekteydi. Bu yatak da boştu. Ama solda bir gürültü işitti. Kapıdan yana döndü. Sokrat her elinde birer maden suyu şişesi burada gülerek duruyordu. Mutlu anı diyordu. D'Artas silkindi. Evet, belediye başkanının dün kendisilerini yerleştirdiği hastanenin adı Mutlu Anı'ydı. Kesin anı diye sürdürüyordu Sokrat. Bana önce hastaneyi yapmamı söylediler, sonra da suyu yapmamı. Bu arada Mutlu Anı, al sana yıkan diye acı su getirdim. Gülüp şarkı söyleyerek uzaklaştı. Bütün gece kendisini sarsmış D'Artas da gözü kırpma oladan vermemiş olan korkunç hapşırmalardan hiç de öyle bitkin düşmüşe benzemiyordu. Şimdi D'Artas iyice uyanmıştı. Parmaklıklık pencereler arasından karşısında kırmızı topraktan yağmura batmış bir küçük avlu görünüyordu. Yağmur sessiz sessiz kocaman sarı sabırlardan bir demetin üstüne akıyordu. Bir kadın geçiyor, başına örttüğü sarı örtüyü eliyle tutuyordu. D'Artas gene yattı. Hemen sonra da doğrulup yataktan indi. Yatak ağırlığı altında bükülüp inledi. Tam o anda Sokrat içeriye girmekteydi. Monsieur D'Artas, başkan dışarıda bekliyor, dedi. Ama D'Artas'ın yüzünü görünce, rahatına bak, onun hiç acelesi yoktur, diye ekledi. D'Artas maden suyuyla tıraş olup küçük yapının sundurması altına çıktı. Sevimli bir gelincik bedeni ve altın çerçeveli gözlüğünün ardında sevimli bir gelincik yüzü olan belediye başkanı donuk bir biçimde yağmuru izlemeye dalmış gibi görünüyordu. Ama D'Artas'ı görür görmez çok hoş bir gülümsemeyle değişiverdi. Kısa bedenini sertleştirdi. İleriye atıldı ve kollarını sayın mühendisin gövdesine dolamaya çalıştı. Aynı anda önlerinde avlunun alçak duvarının öbür yanında bir araba fren yaptı. Sulanmış çamurda kaydı ve yön değiştirerek durdu. Yargıç dedi belediye başkanı. Yargıç da belediye başkanı gibi lacivert giymişti. Ama çok daha gençti ya da hiç değilse ince bedeni ve körpe şaşkın delikanlı yüzü nedeniyle öyle görünüyordu. Şimdi onlara yönelmiş su birikintilerinden büyük bir incelikle kaçınarak avluyu geçmekteydi. Daha D'Artas da birkaç adım kala kollarını uzatıyor, hoş geldin diyordu. Sayın mühendisi karşıladığı için gururluydu. Sayın mühendisin yoksul kentlerine verdiği bir onurdu bu. Sayın mühendisin aşağı semtlerde dönemden döneme yinelenen, su basmalarını önleyecek olan bu küçük bendin yapımıyla Iguap'a getirmek üzere olduğu paha biçilmez hizmet nedeniyle şimdiden seviniyordu. Sulara buyruk vermek, ırmakları dizginlemek büyük uğraştı doğrusu. Hiç kuşkusu yoktu ki Iguap'ın yoksul insanları sayın mühendisin adını belleklerinde tutacaklar ve daha nice yıllar boyunca dualarında anacaklardı. D'Artas bunca sevimlilik ve bunca güzel konuşma karşısında yenik düştü. Teşekkür etti ve bir yargıcın bir bentle ne ilgisi olabileceğini sormayı göze alamadı. Ayrıca belediye başkanına bakılırsa kulübe gitmek gerekiyordu. Burada kentin ileri gelenleri sayın mühendisi aşağı mahallelere gitmeden önce gerektiği gibi karşılamak istiyorlardı. İleri gelenler kimlerdi? Kim olacak dedi belediye başkanı. Belediye başkanı olarak ben, karşınızda bulunan Mr. Cervalo, liman komutanı ve daha az önemli birkaç kişi daha. Ayrıca onlarla ilgilenmeniz de gerekmeyecek. Fransızca bilmezler. Darrast Sokrat'ı çağırdı ve kendisini öğleye doğru bulacağını söyledi. Peki dedi Sokrat. Ben de çeşme bahçesine giderim. Bahçesine mi? Evet, herkes bilir. Korkma Monsieur Darrast. Darrast çıkınca ayrımına vardı. Ormanın kıyısına yapılmıştı. Kocaman yeşil dallar neredeyse çatıların üzerindeydi. Şimdi ağaçların tüm yüzeyine ince sudan bir perde iniyor, yoğun orman bunu sessizce, kocaman bir sünger gibi emiyordu. Kent, sönük renkli kiremitlerle örtülü, yüz dolayında ev, ormanla ırmak arasında uzanıyor, ırmağın uzak soluğu hastaneye dek ulaşıyordu. Araba önce ıslak sokaklara daldı. Neredeyse hemen sonra da kırmızı kilinde, sayısı su birikintileri arasında, lastik ve demir tekerlek izleriyle, takunya izleri kalmış, oldukça geniş bir dikdörtgen alana çıktı. Çevrede çok renkli, kaba sıvalarla kaplı, baskı evler alanı kapatıyor, arkada sömürge biçimi, mavi beyaz bir kilisenin iki yuvarlak kulesi görünüyordu. Bu çıplak dekorun üzerinde, kıyıdan gelmiş bir tuz kokusu uçuşmaktaydı. Alanın ortasında birkaç ıslak gölge gezinmekteydi. Evler boyunca karma karışık bir sığır çobanı, Japon, melez kızıl derili ve koyu renkli takımları, burada uzaksız görünen şık ileri gelenler kalabalığı kısa adımlarla, ağır devinimlerle geziniyordu. Arabaya yol açmak için acele etmeden çekiliyor, sonra duruyor, onu gözleriyle izliyorlardı. Araba alandaki evlerden birinin önünde durduğu zaman çevresinde ıslanmış sığır çobanlarından bir halka oluştu sessizce. Kulüpte bu birinci katta bir bambu tezgah ve saçtan yapılmış tek ayaklı masalarla döşeli bir tür barda ileri gelenler kalabalıktı. Belediye başkanı elde kadeh hoş geldin dedikten ve dünyanın tüm mutluluklarını diledikten sonra Darrast'ın onuruna şeker kamışı alkolü içtiler. Ama Darrast içkisini içerken pencerenin yanında binici pantolonlu ve tozluklu bir iri yarı adam geldi yanına. Biraz sallanarak içinde mühendisin yalnızca pasaport sözcüğünü seçebildiği hızlı ve anlaşılmaz bir konuşmaya girişti. Duraladı. Sonra belgeyi çıkardı. Öteki de şap diye kaptı. Pasaportun sayfalarını karıştırdıktan sonra iri yarı adam açık bir hoşnutsuzluk gösterdi. Pasaportu mühendisin burnunun dibinde sallayarak söylemine yeniden başladı. Mühendis heyecanlanmadan kızgın adama bakıyordu. Bu arada yargıç gülümseyerek yanlarına yaklaştı. Sorunun ne olduğunu sordu. Sarhoş tüzünü kesmeye kalkan incecik yaratığı bir an inceledi. Sonra tehlikeli bir biçimde yalpalayarak pasaportu bir de yeni gelenin gözleri önünde salladı. Darrast sakin sakin bir yuvarlak masanın yanına oturup bekledi. Konuşma iyice ateşlendi. Sonra birdenbire yargıç kendisinden beklenmeyecek gümbürtülü bir sesle konuşmaya başladı. İri yarı, sarsak, suçüstü yakalanmış bir çocuk gibi geriledi. Yargıcın son bir buyruğu üzerine ceza almış tembel öğrencilerin eğri yürüyüşüyle kapıya yöneldi ve gözden silindi. Yargıç hemen Darrast'ın yanına geldi. Yeniden uyumlu olmuş bir sesle bu kaba kişinin polis şefi olduğunu, pasaportun kurala uygun olmadığını ileri sürmeye kalktığını ve aykırı davranış nedeniyle cezalandırılacağını açıkladı. Daha sonra Mr. Carvalho çevresinde halka oluşturan ileri gelenlere seslendi ve onları sorguya çeker gibi göründü. Kısa bir tartışmadan sonra yargıç Darrast'a törensiz özürlerini bildirdi. Tüm Igueb kendisine borçlu olduğu saygı ve minnet duygularının unutulmasının ancak sarhoşlukla açıklanabileceğini kabul etmesini diledi. En sonunda da böylesine rezil bir kişiye verilmesi uygun düşen cezayı lütfedip kendisi kararlaştırmayı kabul etmesini rica etti. Darrast ceza istemediğini, bunun önemsiz bir olay olduğunu, bir an önce ırmağa gitmek istediğini söyledi. O zaman belediye başkanı söz aldı. Çok seveceğim bir içtenlikle bir cezanın gerçekten kaçınılmaz olduğunu, suçlunun gözaltında tutulacağını ve seçkin konukları lütfedip yazgısı konusunda karar verinceye kadar hep birlikte bekleyeceklerini söyledi. Bu güleç sertlik hiçbir karşı çıkışla bulandırılamadı. Darrast da düşüneceğine söz vermek zorunda kaldı. Sonra aşağı mahallelerin görülmesine karar verildi. Irmak sararmış sularını alçak ve kaygan kıyılara şimdiden geniş bir biçimde yayıyordu. Igueb'in son evlerini arkalarında bırakmışlardı. Irmakla üzerine toprak kulübeler ve dallar oturmuş dik bir bayır arasında bulunuyorlardı. Önlerinde toprakla doldurulmuş yerin ucunda öteki kıyıda olduğu gibi kesintisiz bir biçimde orman başlıyordu. Ama suların açıklığı ağaçlar arasında sarıdan çok gri bir belirsiz çizgiyi denize dek hızla genişliyordu. Darrast hiçbir şey söylemeden bayıra doğru yürüdü. Bayırın yamacında değişik su kabarmaları hala taze izler bırakmıştı. Çamurlu bir patika kulübelere doğru çıkıyordu. Bu kulübelerin önünde zenciler öyle dikilmiş, sessiz sessiz yeni gelenlere bakıyorlardı. Birkaç çift el ele tutuşmuştu. Ve toprakla doldurulmuş yerin ta ucunda, büyüklerin önünde, karınları şişkin, kalçaları cılız, bir sıra zenci çocuk yuvarlak gözlerini koskocaman açmıştı. 10. ayrımın sonu, sayfa 118.